Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Aban 1399, Hicri Kameri 17 Rebiül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 3 Kasım 2020 Salı. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni az sonra sunacağım akşam haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla İmam Sadık Aleyhisselam'ın veladeti konusunda din alemi Sayın Hüseyin Yeşil ile yapılan röportaj, Vahdet Haftası ve Batı'nın Allah Resulü'ne yönelik İkinci tutumunu sürdürmesi, İslam'ı tanıyalım ve Yaşam Anahtarları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Müslümanların öfkesinin ümmetin diriliğinin işareti olduğunu belirtti. Savunma Bakanlığı, İran milletinin emperyalizm ile mücadele için kararlı olduğunu söyledi. Velayet sahası fedaileri 9 tatbikatının ikinci gününde fantom tipi savaş uçakları hedeflerini başarıyla vurdu. İran, Avusturya terör saldırısını kınadı. Son 24 saatte koronadan İran'da 422 vatandaş hayatını kaybetti. Ve Türkiye'de 22 yeni dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi haberler. İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Müslümanların İslam peygamberine yapılan hakarete yönelik öfkesinin İslam ümmetinin diriliğini ortaya koyduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladet yıl dönümü dolayısıyla canlı yayında yaptığı konuşmada bu mübarek günü kutladı. Ayetullah Hamenei bugün İslam'ın en büyük düşmanının var imkanları ile İslam diniyle mücadele eden küresel istikbar ve uluslararası siyonizm olduğunu vurguladı. Fransa'da İslam peygamberine hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasını işaret eden Ayetullah Hamenei şöyle dedi: "Bir karikatürcü bir halt etti, fakat bu durum sadece bir sanatçının sapkınlığı ve fesadı değil, aynı zamanda bu bir devlet politikasıdır ki bu yanlış amele destek veriyor ve siyasi bir yetkili de desteklediğini açıkça ilan ediyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi konuşmasının devamında Fransa devleti bu saygısızlığı insan hakları ve ifade özgürlüğüne bağladığını, oysa bu politikanın dünyanın en acımasız teröristlerini kapsayan ve koruyan bir politika olduğunu vurguladı. Aynı Fransa devleti dayatılan savaş yıllarında Saddam gibi bir caniye en çok yardımı yaptığını hatırlatan Ayetullah Hamene'yi, bir karikatürcünün kültürel barbarlığını ve cinayetini desteklemek de Saddam ve münafıklara verilen desteğin diğer yüzü olduğunu ifade etti. Ayetullah Hamene, bu teröristler İran'da Cumhurbaşkanı, Yargı Başkanı, Başbakan, çok sayıda yetkili ve halktan 17 bin kadarını sokakta şehit eden teröristler olduğunu belirtti. Ayetullah Hamene, Müslümanların İslam peygamberine yapılan hakarete yönelik öfkesinin İslam ümmetinin diriliğini ortaya koyduğunu, gerçi bazı Müslüman liderler alçaklığını gözler önüne serdiklerini fakat Müslümanların büyük bir bölümünün İslami kimliğini savunduğunu vurguladı. İran Savunma Bakanlığı 13 Aban Küresel Emperyalizm ile Milli Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, emperyalizm ve her türlü zorbalık ile mücadelenin İslam İnkılabı'nın varlık felsefesiyle ayrılmaz bir bağ olduğunu kaydetti. Bugün 13 Aban, 3 Kasım, İran İslam Cumhuriyeti'nde küresel emperyalizm ile milli mücadele günüdür. Savunma Bakanlığı bugün münasebetiyle yaptığı açıklamada, İran milletinin Amerika'nın casusluk yuvasını ele geçirmekle fitnenin gözünü kör ettiği gibi emperyalizm ve uşaklarıyla mücadelede kararlı olduğunu gösterdiğini belirtti. İran milletine IŞİD'siz savaşın dayatılması, on binlerce vatandaşın şehit edilmesi ve yaralı düşürülmesi, vahşice saldırılarda hayati tesislerin yok edilmesi, milletin fikri ve inanç temellerine yönelik topyekün kültürel saldırılar, en ağır ekonomik, askeri ve siyasi baskıların uygulanması, terörist gruplar tarafından vekalet savaşlarının yürütülmesi ve mazlum bir millete karşı tüm zamanların en ağır yaptırımlarının uygulanmasının, cani Amerika ve maşalarının İran milletine karşı yaptığı cinayetlerin sadece bir parçasından ibaret olduğunu belirten Savunma Bakanlığı, artık Beyaz Saray yöneticilerinin İran milletini diz çöktürmek için önünde başka bir seçeneğin kalmadığını vurguladı. Filistin İslam İnkılabı'nı Destekleme Komitesi Başkanı Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri, 13 Aban'ın hatırlatılmasının neticelerinden birinin Batı'nın yanlış propagandasının etkisizleştirilmesi olduğunu ifade etti. Bugün Hicri Şemsi 13 Aban, İran İslam Cumhuriyeti'nde küresel emperyalizm ile milli mücadele günüdür. Ayetullah Ahteri, Yevmallah 13 Aban gününü kutlayarak Amerika'nın farklı yılların Aban aylarındaki olaylarda İran milletine karşı işlediği cinayetlerine temasla İran'ın yolcu uçağına saldırı, 8 yıllık savaşı dayatması ve ekonomik yaptırımların Amerika'nın İran milletine karşı başka düşmanlığı ve komplolarından sayıldığını belirtti. Ayetullah Ahteri, Amerikalıların cinayetlerinin sadece İran milletine karşı değil, Filistin, Lübnan, Irak, Afganistan, Suriye ve Yemen milletlerinde zulmettiğini ve IŞİD ve El-Kaide gibi terör örgütlerini türetip bölgeye dağıttığını vurguladı. İran Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından yapılan Velayet Sahası Fedaileri 9 adlı hava savunma tatbikatı sözcüsü Pilot General Ferhat Guderzi, tatbikatta Phantom tipi bombardıman uçaklarının alçak irtifada önceden belirlenmiş temsili düşman hedeflerini başarıyla vurduğunu duyurdu. İran Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından yapılan Velayet Sahası Fedaileri 9 adlı hava savunma tatbikatı sözcüsü Pilot General Ferhat Guderzi, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada F-4 bombardıman uçağının İranlı uzmanların yerli imkanlarla ürettiği havadan karaya ve gelişmiş maverick füzelerle uzun menzilli ve akıllı kasit bombaları kullanarak temsili düşmanın hedeflerini başarıyla vurduğunu duyurdu. General Guderzi, Araş tipi İHA'ları ilk kez 100 kilometrelik bir mesafede intihar operasyonları gerçekleştirerek temsili düşmanın hedeflerini vurdu, dedi. General Guderzi, ilaveten tatbikat sırasında Phantom tipi savaş uçaklarının alçak irtifada önceden belirlenmiş hedefleri vurduğunu söyledi. İran ordusu genel komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, Amerika rejimini dünyadaki tüm milletlerin özgürlüğü ve hakları karşısında en büyük tehdit olarak değerlendirdi. Komutan Musevi, bugün velayet sahası savunucuları 9 hava tatbikatının esas aşamasının sona ermesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Amerikan yöneticilerinin bir hata yapması halinde İran'ın tüm gücüyle onların karşısında duracağını belirtti. Velayet sahası fedaileri tatbikatının mesajına değinen Tümgeneral Musevi, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin muhtelif tatbikatlarla İslam Cumhuriyeti'nin kutsal ülkülerini ve İran milletini savunmak ve herhangi bir tehdit karşısında durmak için hazırlıklı olduğuna vurgu yaptığını kaydetti. Tahran Ermeni Patriği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını kınadı. Patrick Sebuh Sarkisyan bugün yaptığı açıklamada Fransa'da yaşananların ve muhtelif bölgelerde tekrarlanmasına tanıklık ettikleri şeylerin tevhidi dinlerin öğretilerine aykırı olduğunu esefle dile getirdi. Sarkisyan, bazılarının ifade özgürlüğü sloganıyla din ve din gerçekleri hatta bu hakikatin Resullerine hakaret etmeye cüret ettiğini işaretle şiddetin kınanması ve barış için çağrıda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son zamanlarda küstahça bir açıklama yaparak Yüce İslam peygamberine hakaret edenleri savundu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, terörizm ve aşırılık sınır tanımaz ve uluslararası toplumun terörizmle mücadele için etkileşim ve işbirliği yapması gerekiyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün yaptığı açıklamada, dün gece Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, bu ülkenin halkıyla hükümetine ve olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı diledi. Hatipzade, terörizm herhangi bir biçimde olursa olsun kınanmaktadır. Viyana'daki üzücü olay bir kez daha terörizmin ve aşırıcılığın sınır tanımadığını gösterdi. Ayrıca akıl ve mantığı nefret ve kışkırtmayla değiştirmenin yalnızca aşırıcılık yanlısı ve şiddet eğilimlerinin yayılmasına ortam hazırladığını da ortaya koydu dedi. Uluslararası toplumun terörizmle mücadele için etkileşimde bulunup işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Hatipzade, İran bu konuda elinden geleni yapacak ifadesini kullandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagogun yakınında dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 7'si ağır, 15 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki 4 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısına 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana şehir merkezinde meydana gelen olayları iğrenç bir terör saldırısı olarak nitelendirerek, terörden asla korkmayacağız ve bu saldırılarla her türlü yolla mücadele edeceğiz. Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir şekilde harekete geçecek dedi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nahmer düzenlediği basın toplantısına terör saldırısına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Vatandaşlardan çok zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını isteyen Avusturya İçişleri Bakanı saldırının yaşandığı birinci Viyana'dan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Nahmer ayrıca çocukların okullara gönderilmemesi çağrısında bulundu. Amerika Başkanı Donald Trump, İslam karşıtı açıklamaların devamında İslamcı teröristlerin bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Viyana'daki terör saldırısı kurbanların ailelerinin acılarını paylaşmak bahanesiyle attığı tweette, bir kez daha terörizmi İslam'a bağlayarak Avrupa'nın İslamcı terörizmden ağır darbe yediğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü son 24 saat zarfında ülkede koronavirüsten 422 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran'da koronada salgında son 24 saatteki rakamlar açıklandı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son haberleri paylaştı. Sadatlari bugün yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 422 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 8.932 yeni vaka tespit edildiğini vurguladı. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 36.160'a, vaka sayısının da 637.712'ye çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.378'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 495.473'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı yaklaşık 47 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı ise en az 1.212.000'e ulaşırken 34 milyon hasta da iyileşti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengila'nın Dere Gileta ve Büyük Gileta, Gubatlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'ındır" paylaşımında bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de başlayan şiddetli çatışmalar sağlanan ateşkeslere rağmen devam ediyor. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 18 milletvekiline ait 22 yeni dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla 18 milletvekili hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 18 milletvekiline ait 22 dokunulmazlık dosyası Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı sonrası Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantası yeniden gündeme gelmişti. Boykot çağrısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Emine Hanım'ın bir çantası var, onu da saray bahçesinde yaksın" açıklaması yapmıştı. Hükümete yakın Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, son günlerdeki yazısında Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantasının orijinal marka değil, imitasyon olduğunu yazmıştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine gösterdiği tepkide bunun kadınlara karşı şiddet olarak nitelemişti. İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a ulaştı. İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 30 Ekim'deki deprem sonrasında 44'ü büyüklüğü 4'ün üzerinde olan toplam 1562 artçı sarsıntısı tespit edildi. Depremde 109 kişi hayatını kaybetti, 1036 kişi yaralandı. Yaralılardan 989'u taburcu edildi, 138 kişinin tedavisi devam ediyor. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlandı, 4 binada ise çalışmalar sürüyor. Bazı Filistinli yetkililer ve Filistinli esir Mahir el-Ahres'in annesi, işgal rejiminin zindanında bulunan bu esirin serbest bırakılmasını istediler. Yaklaşık 100 gündür açlık grevinde olan Filistinli esir Mahir el-Ahres'in annesi bugün El Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada el-Ahres'in koşullar için sessiz kalıp bir şey yapmayanları eleştirerek uluslararası camiadan oğlunun serbest bırakılmasına yardım etmesini istedi. İslami Cihat liderlerinden Hızır Adnan, Bu bağlamda yaptığı açıklamada El Ahres'in Arap taraflarının sessizliği ve ilişkilerini İsrail ile normalleştiren ülkelerin işbirlikçiliği eşliğinde zor koşullarda yaşamaya devam ettiğini söyledi. Filistin Direniş Komiteleri Sözcüsü Ebu Mücahid de El Ahres'in herhangi bir zarar görmesi halinde direnişin kendi rolünü ifa edeceğini, çünkü düşmanın sadece zor dilinden anladığını belirtti. Amerika eski başkanı Barack Obama, Donald Trump'ın tüm oylar sayılmadan erken zafer ilan etme kararını eleştirerek Trump'a aşağılık diktatör dedi. Amerika eski başkanı Barack Obama, Başkan Trump'ın yaklaşım ve açıklamalarına eleştirmeyi devam ederken Trump'ın seçimde erken zafer ilan etme kararına tepki gösterdi. Trump'a aşağılık diktatör diyen Obama, eğer bir demokrat Trump gibi davransaydı böyle birisini desteklemezdi diye konuştu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Bakü'de Amerika karşıtı protesto eylemleri konusunda. İlham Aliyev'in Washington hükümetine bağlılığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Amerika ile stratejik ittifakını ilan etmesine rağmen Washington hükümetinin son Bakü karşıtı tutumu Azeri hükümetinin tepkisine yol açtı. Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan fast food zincirleri olan McDonald's ve Burger King'in Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili son tavırları bu ülke halkının çeşitli kesimlerinde olumsuz tepki uyandırdı. Bu tepki Dağlık Karabağ münakaşası sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'ni destekleyen görüntülerin McDonald's ve Burger King fast food sitelerindeki kaldırılması ardından meydana geldi. Bu tepki Bakü'de tamamen özgürce gerçekleşen birkaç Amerikan karşıtı gösterilerden biridir. Aslında İlham Aliyev hükümeti daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Amerikan ve İsrail rejimi karşıtı gösterileri yasaklamıştı. 2 Kasım'da Bakü'de yapılan gösteriler İlham Aliyev hükümetinin bu gösterilerin düzenlenmesini kabul ettiğini gösterdi. Son sıralarda Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Azerbaycan Cumhuriyeti aleyhine yaptığı açıklamaları da dahil olmak üzere Amerika hükümetinin tutumlarının benimsenmesi, Azeri siyasetçilerin Amerika hükümetinin ikili tutum sergilemekle suçlandığını ortaya koydu. Amerika, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyeti konusundaki anlaşmazlığı çözmek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGET Minsk grubunun başkanlarından biri olmasına rağmen şimdiye kadar bu münakaşayı çözme doğrultusunda olumlu herhangi bir adım atmazken aksine meseleyi kendi çıkarlarını sağlama yönünde istismar etmiştir. Daha önce de Washington, Dağlık Karabağ'daki gerilimi azaltmak için yapıcı ve olumlu bir rol ifa etmedi ve yalnızca iki ülkenin komşuları, özellikle İran ve Rusya bu konuda olumlu adımlar attı. Bu bağlamda Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo yakın zamanda Atlanta'da yerel bir medya kuruluşuna verdiği röportajda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ ihtilafında bazı üçüncü tarafların rolünü eleştirdi ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu. Pompeo Ankara'yı kastederek şunları söyledi. Türkler müdahalede bulunarak Azerbaycan Cumhuriyeti'ni bazı kaynaklar sağlayarak uzun süredir devam eden bu çatışmalarda Azerbaycan Cumhuriyeti lehine ve Ermenistan aleyhine riskleri ve askeri dengeyi değiştirmeye çalışıyorlar. Amerika Dışişleri Bakanı aynı zamanda şunları da vurguladı. Bu münakaşanın çözümü silahlı çatışma değil, barışçıl müzakere ve danışma yoluyla olmalı ve kesinlikle üçüncü ülkeler barut fıçısına benzer gibi bir durumda askeri güçlerini kullanarak müdahale etmemelidir. Amerika Dışişleri Bakanı'nın bu resmi açıklaması, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı Ermenistan'a ve Dağlı Karabağ'daki Ermenilere desteğinin devam ettiğini göstermektedir. Bu nedenle Amerika hükümetinin resmi tutumunun açıklanmasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu açıklamalara sert tepki gösterdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu, Pompeo'nun sözlerini Amerika hükümetinin Dağlı Karabağ sorunuyla ilgili önceki açıklamalarıyla çeliştiğini belirtti. Bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti siyasi meseleler uzmanı Elşen Menafov'a göre Başkan Donald Trump'ın politikaları yaygın protestoların sebebidir. Azeri uzman, Trump yönetiminin yanlış politikalarından maksadı, pratikte ülkeyi dünyada dar boğaza getiren Amerika Kongresi'ndeki çeşitli lobilerin müdahaleci eylemleri ve etkileridir. Görünen o ki, Bakü'de Amerikan karşıtı gösteriler ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sosyal medyalarında bu ülkeye yönelik halkın tepkisi, Güney Kafkasya'daki bu Müslüman ülke halkının yetkililerin izlediği tutumların aksine hala Amerika karşıtı olduğu ve Azeri yetkililerin aksine Amerika'nın bölgedeki politikalarını izlemek istemediklerini gösteriyor. Tahran Radyosu'nun akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz işgal topraklarında siyasi deprem hakkında yapılan uyarı etrafında. İşgal edilen Filistin topraklarında protestolar devam ederken Siyonist rejim başkanı İsrail duvarlarının sarsıldığını itiraf ederek güçlü ve tehlikeli bir kriz konusuna uyarıda bulundu. İsrail eşi görülmemiş çok sayıda iç sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. İlk sorun, hükümet içi anlaşmazlıklar ile ilgilidir. Benjamin Netanyahu'nun kabinesi, 3 tur seçimlerden sonra nihayet tuhaf bir şekilde rakiplerin katılımı ile kuruldu. Dünya sisteminde daha az rastlanan 18 aylık bir rotasyonla başbakanlık görevinin Benjamin Netanyahu ve Benny Gantz arasında bölünmesi garip bir konudur. Kısa bir süre sonra Savaş Bakanı Benny Gantz'ın alternatif bir kabine olasılığını duyurmasıyla kabine içindeki bölünmeler ortaya çıktı. Son 10 yıldır başbakanlık görevinde olan Benjamin Netanyahu hiçbir eleştiriyi kabul etmezken üstelik eleştirmenlerin görüşünü de göz ardı etmekte. Netanyahu hedeflerini yalnızca dış politikada, özellikle de Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirme planı aracılığıyla ilerlettirmeye çalıştı. Buna ilaveten müttefikleriyle birlikte 10 yıllık iktidar döneminde yasama ve yargıya yoğun bir şekilde müdahalede bulundu ve bu mesele iki güç arasında bir anlaşmazlık kaynağı haline geldi. İşgal altındaki topraklarda bu güç kavgaları o kadar büyüdü ki bazı analistler bunlardan iç savaş olarak söz ediyor. Bu durumda Siyonist rejim elebaşı Ravin Rivlin geçen haftanın sonlarında sözde Yahudi devletinin duvarlarının sarsıldığını itiraf ederek işgal altındaki topraklarda 3 erk arasında artan gerginlik ve yapıcı eleştiriye ihtiyaç duyulduğunu uyarıda bulundu. Bir diğer büyük zorluk da işgal altındaki Filistin topraklarında kabinenin işlevsizliğidir. Bu işlevsizlik özellikle korona salgınından sonra daha da artarak daha çok belirgin hale gelmiştir. Son verilere göre işgal altındaki topraklarda bugüne kadar 315 binden fazla kişiye korona bulaştı ve 2550'den fazla kişi virüsten hayatını kaybetti. Benjamin Netanyahu'nun kabinesi korona salgınıyla mücadelede başarılı olamadı ve bu mesele kabine içindeki bölünmelerle birlikte özellikle ekonomik alanda halkın sorunlarını daha da arttırdı. Korona salgını işgal altındaki Filistin topraklarında işsizliği arttırdı. Buna göre işgal altındaki topraklarda halkın haftalık protesto eylemleri son aylarda Netanyahu kabinesi için üçüncü zorluğu teşkil etmiştir. İşgal altındaki topraklarda düzenlenen gösterilerin üzerinden 19 hafta geçiyor ve koronanın bulaşıcı ve salgın olmasına bakılmaksızın protestocuların sayısı her hafta artmaktadır. Benjamin Netanyahu'nun işgal rejimi başbakanı görevinden alınması protestocuların asıl talebidir. Halk, Netanyahu'nun kullanma tarihinin sona erdiğini vurgularken, Netanyahu'nun yolsuzluk dosyalarından dolayı ve yargılanmaktan kaçmak için başbakanlık görevine devamını vurguladığına ve bu yüzden de kamu yararını görmezden geldiğine inanıyorlar. Bu önemli sorunların yanı sıra bazı zorluklar da Netanyahu kabinesini tehdit ediyor. İşte tüm bunlar göz önüne alındığında kimi insanlar İsrail'in siyasi bir depremin eşiğinde olduğuna inanıyorlar. Deprem, koalisyon hükümetinin erken çöküşü veya Netanyahu'nun devrilmesi ve Siyonist rejimin yeniden siyasi bir çıkmaza dönemine girmesi olabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, çok kutlu ve mübarek günleri yaşamaktayız. İster Vahdet Haftası münasebetiyle ilgili olsun ve İslam'ın iki önemli şahsiyetinin doğum günü, viladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili olsun. Biz bu günleri çok coşkulu bir şekilde İran'da yaşamaktayız. Bugün Hicri Kameri 17 Rebiülevvel. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın mübarek viladet yıl dönümüdür. Biz bu iki münasebetten yola çıkarak özellikle Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselamın viladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Denizden bir damla olsun diye o Hazretin hayatı, şahsiyeti ve özellikle İslam yolunda yapmış olduğu fedakarlıkları konuları üzerinde durmak istiyoruz. Din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini bu konuyla ilgili dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve la'nu ala a'daihim ecmain. Bu anda bizi dinleyenleri saygıyla, sevgiyle selamlayarak başlamak istiyorum. Efendim, katından diliyorum bu mübarek doğumu. Zaten kutlu bir doğumdur. Mübarek bir doğumdur. İnsanlar için huzur ve mutluluk getirecek bir doğumdur. Peygamberimiz Hazretleri de Ehl-i Beytini kendisinden saymış, kendi nefsinden saymış. Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselam hicretin 83. yılının Rebi'ul Evvel ayının 17. günü dünyaya gelmiş. Peygamberimiz Hazretleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin doğum günü ile çakışmakta, aynı günde dünyaya gelmişler. Burada da Allah-u Teala'nın elbette amacını, maksadını bilmek biraz insanoğlu için zor iştir, mümkün değildir. Ama bakıyoruz, işte peygamber vari, peygamber gibi çığır açan ve topluma çok şeyler kazandıran bir şahsiyet de aynı peygamberle aynı günün içinde dünyaya gelmiş. Aynı gün dünyayı ışıklandırmıştır. Yani orada çok özel bir maksat olmasa bile, ama bu işin içerisinde görüyoruz bir şeyler mevcut. Yani öyle tahmin ediyor, öyle yoruyoruz. Peygamberle aynı günde dünyaya gelmiş olması bizlere bir şeyler düşündürüyor. Ve bu şahsiyetin hayatına baktığımız, bu şahsiyetin yaşantısını incelediğimizde görüyoruz ki dedesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem gibi gerçekten inkılap yapmış, devrimler gerçekleştirmiş, ilmi bir potansiyel ile, ilmi bir güç ile İslamiyetin hukukunu, felsefesini, mantığını, hikmetini, kelamını ilmi kalıplar içerisinde detaylandırarak insanlara öğretmiştir. O öğretme fırsatını bulmuştur. Kendisinden önceki imamlar siyasi kargaşalar, siyasi baskılar, siyasi zulümler nedeni ile Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın yaptıklarını yapamamışlar. Çünkü baskı o kadar yoğun idi ki onların hayatlarını idame ettirebilmeleri, yaşayabilmeleri bile o baskının altında mucize idi. Hangisinin hayatına baksan öyle bir baskı, öyle bir sorun mevcut idi. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam babası Hazreti İmam-ı Muhammed Bakır'ın başlatmış olduğu ilmi çalışmayı devam ettirmiş, talebeleri olmuş, adeta İslam ümmeti içerisinde, İslam dini içerisinde temeli atılan ilk üniversitenin, akademik kurumun mimarı Hazreti İmam-ı Muhammed Bakır Aleyhisselam olmuş ise de oğlu İmam-ı Cafer Sadık Aleyhisselam bunu genişletmiş, yaygınlaştırmış, yüceltmiş, zirveye tırmandırmış, binlerce, on binlerce talebeye hükmetmiştir. Büyük insanlar yetiştirmiştir. 40 bin talebesinin, affedersiniz, 4 bin talebesinin olduğu kayıtlarda mevcuttur. O dönemin ortamında 4 bin talebe bizatihi Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın huzurundan onun o ilmi, engin ilmi gücünden, kudretinden yararlanmıştır. Ve bu arada İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan 40 bin tane hadis nakledilmiştir. İslam hukuku, İslam felsefesi, İslam ilimleri ile alakalı 40 bin hadis nakledilmiştir. O münasebetle İslam ümmeti içerisinde bir çığır açmış, İslam ümmetinin aydınlanmasını, bilgilenmesini, İslam'ı iyi öğrenmesini sağlama noktasında mücadele vermiştir. Ve bu da Allah-u Teala'nın mutlaka her olayda yardımı vardır, desteği vardır, inayeti mevcuttur. Burada da Allah-u Teala'nın inayeti ile, yardımı ile İmam-ı Cafer Sadık Aleyhisselam Emeviler ile Abbasilerin o mücadeleleri, kargaşa ortamının yoğunlaşması, kargaşanın derinleşmesi Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a bir fırsat doğurmuştur. Yoksa Emevilerin de başa geçen hükümdarları imamları sürekli kontrol altında bulundurmuş, hareketlerini takip etmiş, sözlerini denetim altına almış, her sözü, her hareketi istedikleri yerde konuşabilmelerine imkan vermemiş. Ama Abbasiler ile Emeviler arasında bu taht kavgaları, işte saltanat mücadeleleri Hazreti İmam Aleyhisselam'ın babası tarafından kurulmuş olan o ilim havzasının, ilim yuvasının genişlemesini, düzeltmesini, daha ilerilere taşınmasını kaklayabilmiştir. Ondan dolayı İmam Cafer Sadık Aleyhisselam ilmi atılım yaparken bugün Şiiliğin fıkhi anlamda bir adı da Caferiliktir. Çünkü İmam Cafer Sadık Aleyhisselam fıkhın, İslam hukukunun, İslam inancının, İslam'ın hareketsel ve eylemsel boyutunun detay ve izahatını o ilimleriyle yapmıştı. Hazreti İmam Aleyhisselam ilim, irfan, fazilet, fıkıh, hikmet, zuhd, takva, doğruluk, adalet, azamet, cömertlik, cesaret gibi sıfatlarda kendi asrının emsalsız bir şahsiyetiydi. Merhum Şeyh Mufid aleyhirrahme şöyle buyurmakta. Alimler İmam Cafer Sadık'tan naklettikleri hadis kadar diğer imamlardan hadis nakletmemişlerdir. İmam Sadık aleyhisselam'dan nakledilen güvenilir ravilerin sayısı yaklaşık olarak 40 bin kişidir. 40 bin kişi Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan rivayet nakletmiştir. Ehl-i sünnet Hanefi mezhebinin önderi imamı Ebu Hanife Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselam'ın öğrencilerindendir. Yine diğer ehl-i sünnet liderleri de onun öğrencilerinden. Hatta onlardan bazıları dolaylı olarak Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselam'ın öğrenciliğini yapmışlardır, ondan bir şeyler öğrenmişlerdir. Kimya, fizik, astronomi, astroloji, madencilik gibi bilimsel konuların da İmam Aleyhisselam temelini atmıştır. Onun için Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın varlığı İslamiyet'te bir dönüm noktasıdır desek, bir sıçrama noktasıdır, bir ileriye gidiş noktasıdır desek abartmış olmaz. Bunlar, bu 4000 talebe zamanın, o hakim gücünün gözünü korkutmuş ve ürkütmüştür. Bu hakim gücün etrafında olan karıştırıcı ve fesat mantık içerisinde bulunan kişiler, halifeyi Hazreti İmam Cafer Sadık aleyhisselama karşı tavır almaya yönlendirmişler. İmam Cafer Sadık aleyhisselamın önünü kesmek için harekete geçmesini istemişler, tahrik etmişler, kendileri de destek vermiş ve Mansur da bir şekilde, çünkü o binlerce talebenin lideri olan, önderi olan, öğretmeni olan bu şahsiyeti açıkça öldürebilmeleri mümkün değildi. Onun için İmam Aleyhisselam'ı o günün de o ortamın da en etkili silahı olan zehir yöntemiyle İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ı 65 yaşında şehadet kervanına katılanların içerisine göndermişler.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü röportajımızda İmam Sadık Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Vahdet Haftası ve Batı'nın Allah Resulüne yönelik kinci tutumunu sürdürmesi. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu
İmam Hümeyni tarafından Ehl-i Sünnet ve Şii Müslümanlar arasında vahdet kurmak amacıyla o Hazretin iki farklı rivayete göre 12 ve 17 Rebiülevvel günler arasında kalan günlerin vahdet haftası ilan edildiği günleri idrak ettiğimiz şu günlerde İslam dünyasının dikkati başta Fransa olmak üzere batılı devletlerin İslam peygamberine yönelik ikinci tutumunu sürdürmesinin üzerinde odaklandığı gözleniyor. Allah-u Teala Enbiya suresinin 107. ayetinde İslam peygamberi ve kişiliği ve üstlendiği misyonu hakkında şöyle buyuruyor. Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bir başka ifadeyle İslam peygamberi tüm insanlara, tüm asırlarda ve tüm mekanlarda bir rahmettir. Ve başka peygambere gerek yoktur. Son ilahi peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mübarek varlığı insanların iki alemde saadetinin vesilesidir. Zira o Hazret kötülüklere, mutsuzluklara, adaletsizliğe son veren bir dini ve bir programı getirmiştir. Ve bu din sonunda mümin ve salih insanların dünyaya hükmetmeleriyle sonuçlanacak ve ahiret aleminde de ebedi saadetlerine vesile olacaktır. Bu ayette alemlere tabiri tüm insanları tüm asırlarda ve tüm mekanlarda kapsayacak kadar geniştir. Bu yüzden bu ayet İslam peygamberinin son ilahi Resul olduğuna işaret eden ayet olarak bilinmektedir. Zira o Hazretin varlığı gelecekte dünyaya gelecek tüm insanları kapsayacak ve hepsinin önderi ve lideri olacaktır. İranlı büyük alim Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi şöyle diyor. Günümüz dünyasında fesat, kötülük, zulüm ve adaletsizliğin her tarafı sardığı, savaşların alevi her tarafa yayıldığı, zalimlerin pençeleri mazlum mustazafların boğazını sıktığı, cahillik, ahlaki fesat, ihanet, zulüm, istibdat ve ayrımcılık bin bir soruna yol açtığı bu dünyada, evet böyle bir dünyada İslam peygamberinin alemlere rahmet olduğu her zamankinden daha çok belirgin hale gelmiştir. İslam peygamberinin uygulandığı takdirde tüm kötülüklere, mutsuzluklara ve başarısızlıklara son verecek bir program getirmiş olmasından daha büyük rahmet ne olabilir ki? Evet, o Hazret ve talimi, programı ve ahlakı hepsi rahmettir. Herkesi kapsayan rahmettir. Ve bu rahmet devam ettiği takdirde sonucu mümin ve salih insanların yeryüzünde hakim olmalarıdır. İslam peygamberinin nurani şahsiyeti ve beşeri tarihin şekillenmesinde emsalsiz rolü ve birçok batılı düşünürün o Hazreti Beşeri tarihin en büyük şahsiyeti ilan etmelerine karşın, batı tarihine bakıldığında batılıların her zaman İslam dini ve bu dinin nurani peygamberi Hazreti Muhammed'e ikinci bir yaklaşım sergiledikleri ve tüm çabalarını o Hazretin kişiliğini ve kutsallığını sorgulama üzerinde odakladıkları anlaşılıyor. Gerçi bu çaba 19 ve 20. yüzyıllarda bazı şarkıyatçıların eserlerinde İslam peygamberinden kötü bir imaj sunmak ve icraatını eleştirmekle gündeme geliyor. Böylece Hazreti Muhammed'in risaleti inkar edilerek o hazret sıradan bir insan gibi gösterilmeye çalışılıyordu. Ancak 21. yüzyıla gelindiğinde Batılıların İslam dini ve sevgili peygamberi ile mücadeleleri, İslamofobi projesi ve son yıllarda da İslam karşıtlığı ile ön plana çıktı. Son dönemde Batı dünyasında İslam peygamberine hakaret etmeye, hatta o hazreti alay konusu yapmanın son örneği Fransa'nın Charlie Hebdo dergisi başta olmak üzere bazı basın organlarında yaşandı. Bu dergi birkaç kez ve Müslümanların geniş çaplı itirazlarını hiçe sayarak İslam peygamberine hakaret içeren bir dizi çirkin karikatürleri tekrar tekrar yayınladı. Gözlemciler bu denli geniş çaplı saygısızlığın sebebini Batılı devlet adamlarının Avrupa'da İslam dini hızla yayılmasına bağlıyor. Nitekim şimdiden Fransa, Avrupa genelinde İslam karşıtı hareketlerin odağına dönüştüğü anlaşılıyor. Oysa bu ülke nüfusun yaklaşık %10 kadarını Müslümanlar oluşturuyor ve İslam dini de Fransa genelinde hızla yayıldığı gözleniyor. Bu gelişme Fransa'nın Katolik Kilisesi ve politikacıları için tehlike çanlarını çalmaya başladı. Yine 2020 yılında Avrupa ülkelerinde ve özellikle İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma olayları ve Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberine hakaret içeren karikatürleri tekrar tekrar yayınlaması, yeşil kıtada İslam karşıtı akımlar var gücüyle İslam dini ile mücadeleye ve İslam peygamberini karalamaya başladıklarını gösteriyor. أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صل على محمد وعلى آل أحمد أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صل على محمد وعلى آل أحمد نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد. Avrupa'da İslam karşıtı bu akımı radikal sağcılar yönetiyor. Bu kesim son yıllarda, özellikle de 2008 yılında Avrupa'yı vuran ekonomik kriz, ardından şimdilerde koronavirüs salgını ve COVID-19 hastalığının sebebiyet verdiği görülmemiş ekonomik durgunluk ve yine çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu göçmen akını ile birlikte Avrupa'da kamuoyunun ilgisini çekerek konumlarını güçlendirmeyi ve buna paralel olarak da İslam karşıtı uygulamalarını şiddetlendirmeyi başardı. Siyasi, İktisadi ve Sosyal Etüt Vakfı SETA Eylül 2019'da yaptığı açıklamada Avrupa'da radikal sağın hortlaması yeşil kıtada İslamofobi sürecini körüklediğini, sonuçta Avrupa'nın güvenlik ve istikrarını tehdit etmeye başladığını belirtti. Siyaset meseleleri uzmanı Nusretullah Tacik ise bu konuda şöyle diyor: Avrupa'da süreç bundan önce Müslümanlar bu kıtada kendilerini güvende hissettikleri halde şimdi böyle hissetmemelerine yol açtı ve Müslümanlar İslamofobinin baskısı altında bulunuyor. Bu bağlamda en önemli mesele Fransa'nın cahil Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam peygamberine hakaret içeren çirkin karikatürlere ifade özgürlüğünü bahane ederek desteklemesi, özellikle de bu ülkede küfür etmenin serbest olduğunu savunmasıdır. Oysa bu yanlış tutum ve üzerinde durulması, Fransa'nın çeşitli kentlerinde bıçaklı saldırı tetiklediği ve bu ülkenin insanların korkunç bir ufukla karşı karşıya bıraktığı anlaşılıyor. Bu bağlamda Fransa 29 Ekim Perşembe günü kanlı olaylara sahne oldu. Birinci olay Nice kentinde sabah saatlerinde yaşandı. Bıçaklı bir saldırgan Nice kentinin Notre Dame Kilisesi yakınında insanlara saldırdı. Saldırının ardından polis gücü olayda en az 3 kişi hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu saldırının hemen ardından Fransa medyası ülkenin güneydoğusunda Avignon kentinde güvenlik güçleri yine bıçaklı bir kişiyi vurarak etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Söz konusu saldırganın radikal sağcı örgütlerin üyesi olduğu anlaşıldı. Perşembe günü akşam saatlerinde de Lyon kentinde polis gücü bıçaklı bir kişiyi insanlara saldırmadan yakaladı. Bundan başka Suudi Arabistan polisi de bir kişinin keskin bir aletle Cidde kentinde Fransa konsolosluğunun önündeki bekçiye saldırdığını, saldırgan yakalandığını açıkladı. Fransa'da İslam karşıtlığına tepki olarak vuku bulan bu kanlı olayların ard arda yaşanması, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mantıksız ve inatçı bir şekilde Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberine hakaret içeren karikatürlerin yayınlamasına ifade özgürlüğü bahanesiyle destek vermesi, Müslümanları kışkırtmak ve Fransa toplumunda gerginliği ve bu tür olayları tırmandırmaktan başka getirisi olmadığını ve Fransa'da şiddet olaylarını inanılmaz düzeyde tırmandıracağını ortaya koydu. Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu olayların ardından bundan önce İslam karşıtı tutumunun bu tür saldırıların üzerinde etkisini umursamadan bir kez daha Nice kentinde düzenlenen saldırıyı İslami terör niteleyerek Fransa değerlerini savunma uğrunda asla teröre teslim olmayacağını söyledi. Oysa gerçekten Macron'un sürekli İslam karşıtı açıklama yapması ve İslam peygamberine yapılan hakaretlere destek vermesi ve İslam karşıtı yasa tasarısı sunma üzerinde ısrar etmesi Fransa toplumunu şimdiki gerginliğe ve güvensizliğe sürükleyen esas etkendir. Batı Asya meseleleri uzmanı Seyit Hadi Burhani ise bu konuda şunları kaydediyor. Fransa İslami değerlere hakaret etmek ve İslam düşmanlığı yapmakta en özgür ülkedir. Fransa'da yaşanan bu gelişmelere tepki gösteren Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Nice kentinde yaşanan saldırıyı kınadığı açıklamasında radikalizm sadece daha fazla radikalizmi körüklediğini belirterek şiddet ve nefret saçma ve kışkırtma gibi batıl bir döngü yerini mantık ve akılcılığa bırakması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslami mukaddesata hakaret edilmesinde ifade özgürlüğünü ileri sürmesi Fransa toplumunda birçok eleştiriye ve tepkiye neden oldu. Gerçekte dünyanın birçok ülkesinde hatta seküler rejimlerin hakim olduğu ülkelerde dini mukaddesata saygısızlık etmek suç sayılan bir durumdur. Aslında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu tutumu ve İslam diniyle terörü bir tutmaya çalışması ve bu semavi dinden şiddet yanlısı bir imaj sunması ve sonuçta Fransa'da yaşayan Müslümanlara baskıları artırmak üzere yeni bir bahane üretmesi ve İslam karşıtı uygulamalarını sürdürmesi, tüm İslami şahsiyetler bu iddiaları açıkça reddettikleri halde gündeme geliyor. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Müslümanlar asla İslam peygamberine hiçbir türlü hakareti kabul etmeyeceğini belirterek, Fransa'nın Nice kentinde yaşanan hadiseyi kınadığı açıklamasında bu saldırıyı masum insanları öldürmeye haram sayan İslam dininin hesabına yazılmaması gerektiğini, Fransız yetkililer bu hadisede Müslümanları sorumlu tutamayacağını belirtti. Nasrullah ayrıca şu soruyu gündeme getirdi. Eğer bir Hristiyan bu cinayeti işlemiş olsaydı, acaba bu cinayetten dünya Hristiyanları sorumludur demek doğru olur muydu? Ama maalesef Fransız yetkililer İslam dini ve Müslümanlar hakkında bunu yapıyor. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah sözlerine şöyle devam etti. Amerika her gün dünya genelinde birçok katliam işliyor ve başlattığı savaşlarda yüz binlerce masum insanı öldürdüğünü itiraf ediyor. Peki ama acaba Müslümanlar Hristiyanları Amerika Başkanı Hristiyan olduğu için onları bu cinayetlerden sorumlu tutuyor mu? Aslında Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah bu sözleriyle Batılıların sürekli yaptıkları safsataya işaret ediyor. Batılılar seyrek sayıda tekfircinin işlediği cinayeti tüm Müslümanların ve İslam'ın adına mal ediyor ve sonuçta tüm Müslümanları terör ve şiddet yanlısı telakki ederek hatta İslami faşizm tabirini kullanmaktan çekinmiyor. Değerli dinleyiciler, Vahdet Haftası ve Batı'nın Allah Resulüne yönelik ikinci tutumunu sürdürmesi üzerine hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugün sizlere İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın siyerini tanıtmaya çalışacağız.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra İslam ümmetinin önderliğini o hazretin oğlu İmam Musa Kazım Aleyhisselam üstlendi. Bu konuda üzerinde durulması gereken nokta imamların her biri hayattayken kendisinden sonraki imamın kim olduğu hakkında izleyenlerini bilgilendirmeleriydi. İmam Musa Kazım Aleyhisselam babası İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan sonra kendi çağının en üstün ve en faziletli insanıydı. İmam Sadık Aleyhisselam oğlu İmam Kazım Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmuştur. Oğlum Musa Kazım, eğer Kur'an-ı Kerim'in tüm muhtevasını kendisinden soracak olursanız, ilmi ve bilimiyle ikna edici bir şekilde cevap verecek kadar ilmi hazırlığa sahiptir. Musa Kazım, hikmet, şuur ve marifet odağıdır.
İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın imamet dönemi 35 yıl sürdü. Bu dönem Abbasi halifelerden 4'ü yani Mansur, Mehdi, Hadi ve Harun'un iktidar yıllarına denk geliyordu. Bu karanlık ve baskı dolu yıllarda İmam Musa Kazım Aleyhisselam oldukça engebeli günleri geride bıraktı. İmam Kazım aleyhisselamın mübarek ömrünün son 14 yılı Harun'un hilafet yıllarına denk geliyordu. İmam Kazım aleyhisselam bu yılların bir bölümünü zindanda geçirdi ve sürekli bir zindandan başka bir zindana intikal ettirildi.
İmam Musa Kazım aleyhisselam imamet yıllarında babası İmam Cafer Sadık aleyhisselamın ilme yöntemi sürdürerek İslami ilimleri ve marifi yaygınlaştırdı ve İslam'ın hayat veren öğretilerini İslam beldelerinde geliştirdi. İmam Kazım aleyhisselam Abbasi hilafetinin tüm baskılarına rağmen İslami ilimleri öğretti ve İslam ümmetine çok değerli hadisleri sundu. O dönemde ise birçok alim imamın çevresinde toplantı ve o hazretin ilim ve hikmet denizinden yararlandı. İmam Musa Kazım aleyhisselamın çağında yaşayan ve seçkin düşünürlerden biri olan Muhammed bin Numan şöyle diyor. Musa bin Cafer aleyhisselam ilmin dipsiz denizidir ve sürekli kaynar ve fışkırır ve ilim tohumlarını her tarafa serper.
Abbasilerin döneminde mevcut siyasi düzen miras yoluyla el değiştiriyordu ve bu dönemde despot ve fasık hükümdarlar halka hükmediyordu. Bu hükümdarların sarayları fıskı fücur, yeri ve adamlarının İslam beldelerinden zorla topladıkları vergilerden ve mallardan oluşan servetle dolmuştur. Öte yandan sapkın düşüncelerin fasık hükümdarların çıkarları doğrultusunda yayılması ve halkın yoksulluğu ve geçim sıkıntısı İmam Musa Kazım aleyhisselamı derinden üzüyordu. O hazret topluma hakim olan şartlara ve fasık hükümetin icraatına tepki olarak Abbasi iktidarı ve zulmüyle mücadele etmeye karar verdi.
İmam Musa Kazım aleyhisselam Abbasi halifelerin politikalarını onaylamadığı için bu zümreyle mücadele etme yolunu tuttu. İmamın stratejisi Abbasi hilafetin meşruiyetini sorgulamak ve böylece halkı zalim hakimiyet hakkında bilinçlendirmek ve bu iktidardan uzaklaşmalarını sağlamaktı. İmam Kazım aleyhisselam zulüm iktidarının temellerini zayıflatmak için Abbasi iktidarı ile her türlü işbirliğini yasakladı. İmam ayrıca izleyenlerine Abbasi iktidarına ister iktisadi ve ticari ilişkiler olsun, ister hükümet hizmetleri olsun her türlü işbirliğinden de sakındırmıştı. Zira her türlü işbirliği zulüm iktidarının temellerinin güçlenmesine yardımcı olacaktı. Gerçi hükümette çalışan bazıları İmam Kazım aleyhisselamla irtibat içindeydi ve imam onlardan başlattığı hareketi ilerletmekte yararlanıyordu. Bu insanların hükümet erkanlarında yer almaları imamın arkadaşları ve şiaları üzerindeki baskıları azaltabilirdi.
Ancak İmam Musa Kazım aleyhisselam zalim hükümdarların baskıları yüzünden Medine'yi terk etmek ve Abbasi hilafetinin merkezi Bağdat'a yerleşmek zorunda kaldı. Öte yandan Abbasi halife Harun döneminde İmam Musa Kazım aleyhisselama yönelik baskılar ve uygulanan kısıtlamalar artmaya başladı. Harun görecede İslam dinini desteklediğini iddia ediyor fakat pratikte ne onun ve ne de yakınlarının amelleri İslam dininin değerleriyle bağdaşıyordu. Harun hile ve sahtekarlıkla halka hükmediyordu ve bazıları da tehdit veya rüşvet yüzünden ona teslim olmuştu. Bu şartlarda İmam Musa Kazım aleyhisselamın Abbasi hükümdarların ve özellikle Harun'un gerçek yüzünü ifşa etmesi gerekiyordu.
Hükümetin adamlarının verdikleri raporlara göre Harun her gün birçok kişinin İmam Musa Kazım aleyhisselamın evine girip çıktıklarını öğrenmişti. Ancak halkın imamın evine çok gitmeleri ve bu hareketin gizli hedefleri Harun ve Abbas iktidarı için kaygı vericiydi. Bu yüzden Harun o hazreti ve Şialara çok baskı uyguluyordu. Harun iktidarın başında bulunduğu yıllarda Şialları tehdit etmek, hapse atmak ve katliam etmekten asla çekinmiyordu.
İmam Musa Kazım aleyhisselam gerçi uzun yıllar Harun'un zindanlarında yattı ve Abbasilerin korkunç işkence odalarında en acımasız gardiyanlar tarafından işkence edildi. Fakat buna rağmen zulüm ve fesat iktidarı hakkında ifşaatta bulunmak ve hak sözü söylemekten geri adım atmadı. O hazret her fırsatta aydınlatıcı mesajlarını hükümet elebaşlarının kulağına ulaştırıyordu. Gerçi İmam Kazım aleyhisselam zindandaydı fakat hiç korkmaksızın Harun'a bir mektup yazarak şu uyarıda bulundu. Benim geride bıraktığım her zorlu güne paralel olarak senin de iyi günlerinden biri geride kalıyor ve bir gün gelecek ki ben ve sen aynı noktada buluşacağız ve orada batıl ehli olanlar ziyan edenlerden olacaklarını anlayacaktır.
İmam Musa Kazım aleyhisselamın ahlak ve davranış siyeri, babası İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam gibi her açıdan seçkin ve takdiri şayandı. İmam Kazım aleyhisselam ilim ve bilimde, ihsan ve iyilikte çağının en üstün insanıydı. O hazretin en seçkin özelliklerinden biri cömertliği ve keremiydi. İmam bin köleyi satın alarak Allah rızası için azat etti. O hazret yoksullara ve mahrumlara özel özen gösteriyor ve geceleri kimliğini belli etmeden yoksulların evine un ve hurma ve para götürüyordu.
İmam Musa Kazım aleyhisselam Allahu Teala'ya ibadet ve dua etmeyi çok severdi. İmam Kur'an-ı Kerim'i insanları vahiy ayetlerinden derinden etkilenecek kadar güzel kıraat ediyor ve kendi çağının en bilge insanıydı. Nitekim ilmi ve fazileti sözlerine yansıyordu. Ehl-i sünnet alimlerinden İbni Hicer Heysemi o hazretin faziletleri hakkında şöyle diyor. Musa Kazım, ilim ve marifet ve fazilet ve erdemde babasının mirasçısıydı. O hazret herkesten daha bilge ve daha cömertti.
İmam Musa Kazım aleyhisselam kötülere ve kendisine kötülük edenlere karşı oldukça sabırlıydı ve öfkesini yutarak onları çok kolay affediyordu ve bu yüzden öfkesini yutan anlamına gelen Kazım olarak ün yapmıştı. İmamın iyi ahlakı hatta yattığı zindanların acımasız gardiyanlarını bile etkileyecek kadar etkileyiciydi. Basra zindanının gardiyanı İsa bin Cafer şöyle diyor. Musa Kazım'ı her açıdan gözetim altında tutmak için çok çalıştım. Öyle ki hatta gizlice dualarını dinledim ama o zindanın zorlu şartlarına karşı çok sabırlıydı ve sürekli Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyordu.
İmam Musa Kazım aleyhisselamın sabırlı tutumu, o hazretin açısından insanları hidayete erdirmek ve ahlaki faziletleri yaygınlaştırmak her şeyden önce geldiğini ortaya koyuyor. İmam Musa Kazım aleyhisselama göre halka karşı kardeşçe ve hoşgörüyle davranmak, hayatı, safalı ve ilişkileri güçlendireceği ve gönülleri ümitvar edecektir.
Gerçi İmam Musa Kazım aleyhisselamın halka karşı davranışı sevgi ve tevazu ile beraberdi. Ancak Harun gibi zalim hükümdarlara karşı asla uzlaşmacı ve esnek davranmazdı. Zira Harun oldukça kibirli ve mağrur biriydi ve kendini başkalarından üstün görüyor ve İslam beldelerine hükmetmekten böbürleniyordu. Harun şöyle diyordu: "Ey bulutlar! Yağın, zira sizin damlalarınızın düştüğü her yer, ister doğu, ister batı, benim hükümetimin altında olan topraklara düşecek ve oraların haraç ve vergilerini bana getirecektir."
Harun bu cümleyi İmam Musa Kazım aleyhisselamın huzurunda söyledi ve ardından imamdan sordu: "Bu dünya nedir?" İmam aleyhisselam da şöyle buyurdu: "Bu dünya fasıkların sarayıdır." Ve ardından Araf suresinin 146. ayetini tilavet etti. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir.
Bir gün Harun Kabe'nin yanında İmam Musa Kazım aleyhisselamla karşılaştı ve Hazret'e şöyle dedi: "Sen halkın gizlice ona biat ettikleri ve kendilerine önder seçtikleri kişi değil misin?" İmam Kazım aleyhisselam büyük bir şecaat örneği sergileyerek o zalim halifeye şöyle buyurdu: "Ben halkın kalbine hükmediyorum ve sen onların cisimlerine." İmam Kazım aleyhisselam bu sözleriyle Harun'a ancak İslam peygamberinin pak ehli beyt fertlere halkın önderliği için şayesli olduklarını izah etmek istedi. Gerçekten de o dönemde halkın kalbine hükmeden İmam Musa Kazım aleyhisselamdı.
İnsanlar İmam Musa Kazım aleyhisselamı İslam peygamberinin torunu olarak seviyor ve sayıyordu. Bundan başka o hazret, ilim ve marifetin büyük hazinesiydi ve herkesten daha çok Kur'an-ı Kerim ayetleri ve muhtevası ile aşina sayılırdı. Tüm bu etkenler o hazretin halk arasında konumu her geçen gün biraz daha güçlenmesine vesile oluyordu.
Kur'an-ı Kerim öğretilerine göre hak talep insanın en güçlü hamisi ve dayanağı Yüce Allah'tır. İmam Musa Kazım aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'in bu yüce buyruğu üzerine sapkın ve batıl akımlarla mücadelede bir tek Allah'tan medet umuyor ve zalimlerin içi boş heybetinden zerre kadar korkmuyordu.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. İnsanın cismi ve ruhi sağlık, kemale ermesi için en önemli gereksinimlerdir. Ve bu konu iktisadi açıdan da büyük önem arz eder. Eski bir atasöze göre sağlıklı insan ümit vardır ve ümit var olan insan her şeye sahiptir. İnsan sağlığı konusunda birçok etken etkilidir ve İslami rivayetlerde de bu bağlamda önemli ve değerli noktalara işaret edilmiştir. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Mide her derdin yuvası ve imsak her tedavinin temelidir. O zaman sana yarayacak şeylerle beslen." Allah Resulü seyahat etmeyi de sağlık etkeni sayıyor ve şöyle buyuruyor: "Sağlıklı olmak için seyahat edin." Yine bu bağlamda Hazreti Ali aleyhisselam oğluna şöyle buyurmuştur: "İster misin sana seni tedavi zahmetinden kurtaracak 4 özellik öğreteyim?" Oğlu evet diye arz etti. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: "Açıklamadan sofraya oturma. Hala iştahın varken sofradan kalk. Yemeği iyi çiğne ve uyumadan önce hacetini yerine getir. Ne zaman bunlara uyarsan tedaviye ihtiyacın kalmaz."
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.